Ayrım 17.
Sıcak su getirin çabuk. Hekim dağınık saçlı başını kapıdan uzatıp seslendi. Su ısınırken odadan çıktı, mutfağa geldi. İhtiyarın sessiz sorusuna karşılık umutsuzca elini salladı. Yemek vaktine kalmaz ölecek. Çok kan kaybetmiş. Yapacak hiçbir şey yok. Gregor Panteleyeviç'e haber gönderdiniz mi? Panteleimon cevap vermeden bir acele topal aksak merdiven başına çıktı. Daya ihtiyarın sundurmanın saçak altına harman makinesinin yanına gittiğini gördü. Orada başını bir yığın eski tezeye dayadı. Yüksek sesle ağlamaya başladı. Hekim bir yarım saat daha kaldı orada. Basamaklarda oturmuş doğan güneşin ışınları altında uyukluyordu bir aralık. Semaver kaynamaya başlayınca konuk odasına döndü. Natalya'ya bir kafur iğnesi yaptı. Sonra dışarı çıkıp biraz süt istedi. Esnememeye çalışarak iki bardak süt içti. "Hemen geri götürün beni," dedi sonra. "Vyashanska'da o kadar hasta yaralı var. Burada yapacağım bir şey kalmadı. Hiç ümit yok. Gregor Panteleyeviç için elimden geleni esirgemem ama açıkça söylüyorum size. Bir şey yapamam artık. Zaten elimizden gelen ne ki? Biz yalnız hastaları iyi edebiliriz. Ölüleri diriltmesini daha öğrenmedik. Sizin kadıncağızı öyle kesip biçmişler. Neyle yaşasın zavallı? Bir şey kalmamış. Rahim berbat. Hepsi gitmiş. Koca karı bir demir çengel mi kullandı? Ne yaptı? Cahilliğimiz işte, her yerde başımıza bela. Panteleimon arabanın içine saman atıp Darya'ya, sen götür hekimi geriye, dedi. Dona indiğinizde kısrağa su vermeyi unutma. Hekime para vermeye davrandı. Adam ayak diredi, almadı. Sözü bile olmaz, utanın. Kendi ailem sayılırsınız. Paranın lafı mı olur? Hayır, hiç kalkışma. Ne olacak? Gelinini iyi etseydim, hadi neyse, başkaydı. Sabah saat 6 sularında Natalya kendini daha bir iyi hissetti. Yıkanmak için su istedi. Dunya'nın önünde tuttuğu bir aynaya bakıp saçını taradı. Parıl parıl gözlerle zorla gülümsedi. Evet, işte şimdi iyileşmeye başladım. Zaten korkmamıştım ki gerçekte. Sandım ki gidiyorum. Ama niçin çocuklar hala uyuyorlar? Dunya git bak bakayım, kalkmışlar mı? Anası Lukinichna, küçük kardeşi Agrippina ile çıktı geldi. İhtiyar kadın kızını görünce hemen ağlamaya başladı. Natalya heyecanlı bir sesle yatıştırmaya çalıştı onu. ''Niçin ağlıyorsun ana? O kadar fena değilim artık. Yoksa beni gömmeye mi geldiniz? Söylesene bana, niçin ağlıyorsun?'' Agrippina anasını dürtüklüğü verince Lukinichna gözünün yaşını kurulayıp yatıştırıcı bir sesle konuştu. ''Neler de düşünüyorsun yavrum? Ağladım işte aptallığımdan, ne olacak?'' Seni görünce yüreğim sızladı birden. Öyle değişmişsin. Mişatka'nın sesini Polyuşka'nın gülüşünü duyan Natalya'nın yanakları hafifçe kızardı. Getirin onları buraya, çabuk getirin. Sonra giyinirler. İlkin Polyuşka geldi, kapıda durdu. Minicik yumruğuyla mahmur gözlerini ovuşturuyordu. Anan hastalandı, dedi Natalya gülümseyerek. Gel bana canımın içi. Polyuşka kerevetlerin üstünde ciddi ciddi oturan büyüklere şaşkın gözlerle bakarak kızgın bir sesle ''Niçin uyandırmadın beni?'' dedi anasına. ''Bunlar da neden gelmişler sanki buraya? Beni görmeye geldiler. Ama niçin uyandıracakmışım seni? Sana su getirirdim, yanında otururdum. Peki, hadi git yıkan, saçını tara, duanı et. Sonra gelir yanımda oturursun. Peki kahvaltıya kalkacak mısın?'' ''Bilmiyorum, sanmam.'' Peki öyleyse senin kahvaltını ben buraya getiririm. Ha? İster misin ana? Tıpkı babasına benziyor ama yüreği onunki gibi değil. Daha yumuşak, dedi Natalya zayıf bir gülümsemeyle. Başı yastığa düştü. Üşümüş gibi battaniyeyi bacaklarına sardı. Bir saat sonra fenalaştı. Çocuklarını yanına çağırdı. Kucakladı onları. Başlarının üzerinde haç işareti yapıp öptü. Anasından onları yanına almasını istedi. Lukinichna çocukları Agrippina'ya emanet edip kızının yanında kaldı. Natalya gözlerini yumarak sayıklar gibi konuştu. Demek onu göremeyeceğim. Sonra sanki bir şey hatırlamış gibi birden yatağında doğruldu. Mişatka'yı geri getirin. Agrippina gözyaşları içinde oğlanı odaya iteledi. Kendisi mutfakta kaldı. Ağlıyordu. Mişatka ürkek ürkek yanaştı yatağa. Yüzünde Melekovların hırçın, somurtkan ifadesi vardı. Anasındaki apansız değişikliği yadırgamış gibiydi. Natalya oğlunu kendine çekti. Ufacık yüreğinin kafese tıkılmış serçe gibi attığını duydu. ''Eğil bana doğru oğlum benim, yakın gel.'' dedi. Kulağına bir şey fısıldadı, sonra itti kendinden. Bir şey sorarcasına gözlerinin içine bakıyordu. Titreyen dudaklarını kıstı. Acıklı, güçsüz bir gülümsemeyle zoraki ''Unutmazsın değil mi?'' dedi. ''Söyleyeceksin ona.'' ''Unutmam.'' Mişatka anasının işaret parmağını tutup kendi sıcacık ufak yumruğunun içinde sıktı. Bir saniye kadar sımsıkı tuttu, sonra bıraktı. Yataktan uzaklaşırken nedense ayaklarının ucuna basarak, kollarıyla kendine denge vererek yürüyordu. Oğlu kapıya varana kadar arkasından baktı Natalya, sonra sessizce duvara döndü. Öyle üzeri öldü. 17. Cepheden köyüne kadar 2 günlük yol süresince Gregor, düşüncelerinin ve anılarının ağırlığından kurtulamadı bir türlü. Bozkır'da acısıyla baş başa kalmaktan, durmadan Natalya'yı düşünmekten korktu. Prokhor Zikov'u da yanında götürdü. Bölüğün konakladığı köyden çıkar çıkmaz ilk iş savaştan söz açtı. Avusturya hududunda 12. alaydaki hizmetini, Romanya'ya yürüyüşlerini, Almanlarla savaşmalarını anlattı. Hiç durmadan boyuna konuşuyordu. Olur olmaz şeyleri, alaydaki yoldaşlarının başına gelen saçma sapan olayları hatırlıyordu, gülüyordu. Gregor'un bu görünmemiş konuşkanlığına şaşan basit kafalı Prokhor, ilkin yan yan şaşkın baktı ona. Sonra Gregor'un bu geçmiş günlerin anılarına dalıp ağır düşüncelerinden kurtulmaya çalıştığını anladı. Belki de gereksiz bir gayretle konuşmanın devamına yardımcı oldu. Çernikov hastanesinde geçirdiği günleri anlatırken bir ara Gregor'un derin çizgili esmer yanaklarından aşağı gözyaşların aktığını gördü. Saygıyla 2 adım geri düştü. Yarım saat kadar arkadan sürdü atını. Sonra yine onunla bir hizaya gelip önemsiz bir konudan söz açmaya çalıştı. Gregor konuşmuyordu. Öğlene kadar yan yana sessizce üzengi üzengiye sürdüler atlarını. Gregor çılgınca bir aceleye vermişti kendini. Havanın sıcak oluşuna bakmadan atını hızlı tırısta sürüyordu. Sonra 4 nala kalkıyor ancak arada sırada adeta gidiyordu. Öğle üzeri güneşin tepeden inen ışınları dayanılmaz bir yakıcılığa kavuşana kadar sürdü bu. O vakit Gregor bir yarda durdu, atının eğerini çıkardı, başıboş otlanmaya saldı hayvanı. Gitti bir gölgeye yüzüstü uzandı. Sıcak biraz geçene kadar orada kaldı. Bir ara atlara yulaf verdiler. Gregor yem saatlerine pek bakmıyordu. İlk günün sonunda uzun yürüyüşlere alışık olan atların böğürleri birbirine geçmişti. Artık öyle sabahki gibi yılmaz bir atılganlıkla koşturmuyorlardı. Atların canına okumak için birebir bu yaptı diye kızgın kızgın düşünüyordu Prokhor. Kim böyle at sürer? Onun için mesele yok namussuz. Zorluyor hayvanını, dilediği zaman tutar bir başkasını alır. Ama ben ne yapacağım sonra? Ben nasıl alırım? Atları çatlatacak, sonra da Tatarsk'a kadar bütün yolu yaya gideceğiz. Ya da tıngır mıngır bir araba bularak artık. Ertesi sabah daha fazla dayanamadı. Gören de sanacak ki hiç kendi atın olmadı, dedi Gregor'a. Hiç dinlenmeden böyle gece gündüz 4 nal sürüldüğü de nerede görülmüş, şu atların haline baksana. Hiç değilse akşam olunca doğru dürüst yemlerini verelim. Sen yoluna devam et, geri kalma, dedi Gregor dalgın. Yetişemiyorum ki sana, atımın canı çıktı, durup dinlenemez misin birazcık? Gregor cevap vermedi. Yarım saat aralarında tek kelime konuşmadan tırıs gittiler. Sonra Prokhor kararını açıkladı. Hiç olmazsa biraz soluk alsınlar. Buradan öteye bir adım gitmiyorum ben. İşitiyor musun? Bas kırbacı, bas kırbacı. İyi ama daha ne kadar basacağız kırbacı? Hayvanlar çatlayıp çökene kadar mı? Bırak dırlanmayı şimdi. Acı biraz Gregor Panteleyeviç. Atımı bitirmek istemiyorum ben. Ama bu gidişle... Pekala öyleyse dur kahrolasıca herif. İyi ot olsun, bak şuralara. Telgraf, Gregor'un peşinde Koper bölgesinin bütün nahiyelerini dolaşmıştı. Eline ulaştığında çok geçti. Gregor, Natalya gömüldükten 3 gün sonra köye vardı. Bahçe kapısında atından inerken Dunya evden bir koşu çıkıp ağlamaya başladı. Bir acele kız kardeşini kucaklayan Gregor kaşlarını çatarak ''Atı iyice bir yürüt'' dedi. ''Hadi bakayım, hadi bırak zırlamayı.'' Prokhor'a döndü sonra. Sür sen hadi evine, diye buyurdu. Lazım olursan ben seni çağırırım. Mişatka ile Polyushka'nın ellerinden tutan İliniçka oğlunu karşılamaya merdiven başına çıktı. Gregor çocuklarını kapıp kucağına aldı. Sesi titriyordu konuşurken. Ağlamayın, ağlamayın. Bak şimdi ne bu gözyaşları, gözümün nurları. Ananız öldü de öksüz mü kaldınız? Yo, yo, ananız bizi yüzüstü bıraktı böyle, gördünüz mü işte? Ama kendisi eve girip babasını selamlarken hıçkırıklarını zor tutuyordu. Kurtaramadık onu, dedi Panteleimon. Hemen aksak ayak aralığa çıktı. İliniçka Gregor'u konuk odasına alıp Natalya'nın başına gelenleri anlattı. Bütün gerçeği söylemek istemiyordu ya, Gregor sordu. Niçin tutturdu öyle peki çocuğu doğurmayacağım diye, biliyor musun? Biliyorum. Senin şeyi görmeye gittiydi işte bir gün önce. Aksinya da her şeyi söylemiş ona. Aha, demek bu. Gregor kızardı, gözlerini indirdi. Odadan çıktığında çok daha yaşlanmış görünüyordu. Sapsarıydı. Sesini çıkarmadı. Moraran titrek dudaklarını ısırdı durdu. Masaya oturup çocuklarını dizlerine oturttu. Okşadı, sevdi onları bir süre. Sonra asker çantasından bir parça tozlu şeker çıkardı. Şekeri avucunun içinde bıçakla ikiye bölerken suçlu suçlu gülümsüyordu. Size getirebildiğim hepsi bu. Babanız böyle işte sizin. Hadi koşun avluya, çağırın dedenizi de gelsin. Mezarı görmeye gidecek misin, diye sordu İliniçka. Sonra, bir fırsatını bulduğumda giderim. Ölüler gücenmez insana nasıl olsa. Mişatka ile Polyushka nasıllar, iyiler mi? İlk günü çok ağladılar, hele Polyushka, aman. Ama şimdi sanki aralarında anlaşmışlar gibi. Bizim önümüzde hiç sözünü açmıyorlar analarının. Dün gece ama baktım Mişatka usul usul ağlıyor. Başını yastığın altına sokmuş, duyulmasın için. Yanına gittim. Neyin var canım, diye sordum. Gel koynumda yat benim, dedim. Yok bir şeyim yok nine, dedi. Uykumda ağladım herhalde. Sen de konuş çocuklarında, acı onlara. Dün sabah aralıkta konuşuyorlardı. Polyushka, dönecek bize anamız, diyordu. Genç o daha, diyordu. Gençler ölmezler. Daha akılları ermiyor ama ufacık yürekleri acıyor işte, büyükler gibi. Acıkmışsındır sen herhalde. Otur da bir şey hazırlayayım. Ne duruyorsun öyle donmuş gibi? Gregor konuk odasına girdi. Sanki ömründe ilk defa giriyordu o odaya. Dikkatle duvarları gözden geçirdi. Sonra gözü yatağa daldı. Yapılmış yastıkları kabartılmış. Natalya'nın öldüğü yatak, sesinin son kez işitildiği yer. Çocuklarla helalleşirken, onları öperken, belki de başlarının üstünde haç işareti yaparken görür gibi oldu onu. Bir kere daha onun ölümünü haber veren telgrafı okuduğu anda olduğu gibi yüreğinde keskin, bıçak ucu gibi bir acı duydu. Kulakları uğuldadı. Evin içinde her şey, ufacık şeyler aklına Natalya'yı getiriyordu. Hatırası ölümsüz, acı. Nedense odadan odaya girip çıkıyor, hepsini geziyordu. Sonra bir acele koşar adımlarla basamaklara çıktı. Yüreğindeki acı gitgide daha dalıyordu içini. Alnında ter kabardı. Korkuyla avucunu sol göğsünün üstüne bastırıp basamaklardan indi. Kocadı, çöktü hayvan, şimdi de yorgun, diye düşündü. Dunya atını avluda dolaştırıyordu. Zahire ambarının yanında hayvan dizgine asıldı, durup toprağı kokladı. Boynunu ileri uzatıp üst dudağını kaldırınca kocaman sarı dişleri ortaya çıktı. Sonra hayvan burun çalıp ön bacaklarını kıvıracak oldu. Dunya dizgini çekiştirdi ama at hiç oralı olmadı, yere yatmaya başladı. ''Bırakma yuvarlansın!'' Panteleimon ahırdan bağırdı. Görmüyor musun eğerli hayvan? Niçin çözmedin eğerini ahmak? Hiç acelesiz kulağı yüreğinin çırpıntısında Gregor atın yanına vardı, eğerini çıkardı. Babam hala bağırıyor değil mi? Dedi Dunya'ya, zorla bir gülümsedi. Her zamanki gibi. Dunya da bir gülümsemeyle karşılık verdi. Hayvanı biraz daha yürütsen bacım. Teri kurudu şimdi ama sen istiyorsan yürütürüm. İstiyorsa yatsın, bırak, engel olma. Bak şimdi, bak abi, üzgün müsün? Üzülmem mi, dedi Gregor, boğulur gibiydi. Yüreği parçalanan Dunya ağabeyisinin omzundan öptü. Gözleri yaşarmıştı. Hemen dönüp atı ağıla götürdü. Gregor babasının yanına gitti. Panteleimon ahırdan tırmıkla at pisliği çıkarıyordu. Atına yer hazırlıyorum, dedi ihtiyar. Bana söyleseydin ben kendim temizlerdim. Yapardın ama niçin? Ben yapamaz mıyım? Oğlum hala çakı gibiyim çakı. Köhneyeceğim yok benim. Çok şükür daha dolaşabiliyorum ortalarda. Yarın gidip çavdar biçmeyi düşünüyordum. Sen burada çok kalacak mısın? Bir ay. Bak bu iyi işte. Tarlaya beraber gidelim ha? Çalışmak iyi gelir sana. Ben de zaten öyle düşündüydüm. İhtiyar yabayı elinden attı. Yüzünün terini yenine silerek sakin bir içtenlikle ''Hadi eve gidelim bir şeyler yesen'' dedi. ''Başından atamazsın, mümkünsüz. Yani acını diyorum. Hiç kaçmayacaksın, saklamayacaksın. Böyledir bu.'' İliniçka sofrayı kurdu. Gregor'a temiz bir peşkir verdi. Gregor yine düşünceye dalmıştı. ''Eski günlerde Natalya hizmet ederdi bana'' diyordu içinden. Duygularını belli etmemek için yemeğe saldırdı. İhtiyar kilerden boynu samanla sarılı bir ibrik içinde vodka getirdi. Gregor minnetle baktı babasının yüzüne. ''Ölenin hatırasını içelim, nur içinde yatsın'' dedi Panteleimon. Her biri bir bardak vodka içti. İhtiyar yine doldurdu bardakları, içini çekti. Bir yılda aileden iki kişi gitti. Ölüm abayı yaktı galiba bizim eve. Konuşmayalım bunları baba, dedi Gregor. İkinci vodkayı bir dikişte bitirdi, ağzına bir parça kuru balık attı. Ağır ağır çiğnemeye koyuldu. İçkinin başına vurmasını, tatsız, davetsiz düşüncelerinin önünü almasını bekliyordu. Bu yıl çavdar iyi oldu. Bizim ekinin üstüne yok dedi Panteleimon koltukları kabararak. Bu övünmede babasının sesinde de Gregor zoraki bir çizgi sezer gibi oldu. Peki buğdaydan ne haber? Buğday mı? Birazcık don çaldı buğdayı ama fena sayılmaz. Şöyle böyle bir hasat olacak. Sert buğday ama başkaları iyi ekin alıyorlar. Bizse nasıl olduysa işte hiç ekmediydik ama ben pek aldırmıyorum. Baksana nasıl darmadağın ortalık. Ekin alacaksın da ne yetişecek eline? Ne satabilirsin ne depoda tutabilirsin. Cephe buraya geri gelsin. Yoldaşlar alıp giderler hemen ekini. Bir şey komazlar burada. Aldırma sen. Bu yılın hasadını saymasan bile bir iki yıla yetecek buğdayımız var. Çok şükür ambarlar ağzına kadar dolu. Daha başka yerde de var bakma. İhtiyar kurnaz kurnaz göz kırptı. Sor Darya'ya söylesin sana ne kadar buğday gömdük. Ne olur ne olmaz. Bir çukur senin boyunda. Eni de sen kollarını iki yana açmışsın gibi. Ağzına kadar doldurduk. Bu kahrolasıca hayat düşürdü fukaraya kıldı bizi ama bir zamanlar halimiz vaktimiz yerindeydi. İhtiyar sarhoş sarhoş güldü. Sonra birden sakalını vekarla sıvazlayıp ciddi iş bilir bir havayla konuştu. Belki kaynananı düşünüyorsundur. Söyleyeyim sana onu unutmadım. Muhtaç zamanlarında yardımlarına koştum. Daha ağzını açmadan o ben koca bir araba dolusu buğdayı hiç tartmadım da üstelik aldım götürdüm onlara. Senin Natalya da pek sevindi. Ağladı duyduğunda. Var mısın bir üçüncü bardağı oğlum? Artık senden başka gönlümü sevindiren kimsem kalmadı benim de. Pekala dök bakalım. Gregor bardağını öne sürdü. Tam o sırada Mişatka ürkek ürkek yan yan masaya yanaştı. Babasının dizine tırmandı, sol kolunu Gregor'un boynuna dolayıp dudaklarına kocaman bir öpücük kondurdu. ''Bu da niçin?'' diye sordu Gregor. Heyecanlanmıştı. Çocuğun yaşlı gözlerine baktı. Vodka kokan soluğunun oğlunun yüzüne vurmamasına çalışıyordu. Mişatka alçak sesle cevap verdi. ''Anam konuk odasında yatarken, daha yaşıyorken beni yanına çağırdı.'' Dedi ki bana, baban geldiği zaman dedi, öp onu benim için. Ve de ki ona, sana acısın dedi. Sonra bir şey daha söyledi ama unuttum ne söylediğini. Gregor bardağını masaya koyup yüzünü pencereye çevirdi. Odanın içinde uzun ağır bir sessizlik oldu. İçelim mi? Dedi Panteleimon kısık bir sesle. Artık istemiyorum. Gregor oğlunu dizinden kaldırdı. Ayağa kalkıp hızlı adımlarla merdiven başına yöneldi. ''Dur gitme, etini yemedin. Haşlanmış tavuk var, börek var.'' diye İliniçka ocağa koştu. Gregor kapıyı ardından çarpıp çıkmıştı. Ağıldan ahıra doğru yürüdü, kararsız. Atını görünce ''Şunu yıkanmaya götürmeliyim.'' diye düşündü. Sundurmanın saçak altına gitti. Ekin biçmeye hazır duran harman makinesinin yanında çam tahtası kıymıkları, talaş döküntüsü, bir de çarpık bir parça tahta gördü. ''Natalya'nın tabutunu yapmış olacak babam.'' diye düşündü. Bir acele evin basamaklarına yürüdü. Panteleimon oğlunun isteği üzerine vakit kaybetmeden hazırlandı. Atları biçki makinesine koştu. Makinenin üstüne de ufak bir fıçı dolusu su koydu. O gece Gregor'la tarlaya çıktılar. 18. Gregor acı çekiyordu. Acı çekiyordu çünkü Natalia'yı kendince sevmişti. Birlikte yaşadıkları 6 yıl içinde alışmıştı ona. Yalnız bundan dolayı değil ama onun ölümünden kendini sorumlu gördüğü için de acı çekiyordu. Natalia dediği gibi çocuklarını alıp anasıyla yaşamaya gitseydi de orada ölseydi, vefasız kocasından nefret ederek ölseydi, ona dargın ölseydi, Gregor kaybının acısını bu kadar derinden duymazdı belki. Hiç değilse içi böyle vicdan azabından parçalanmazdı. Ama anası Natalia'nın onun bütün yaptıklarını bağışladığını, onu sevdiğini, son dakikasına kadar onun adını ağzından düşürmediğini söylemişti. Bunu bilmek acısını bir kat arttırıyor, vicdanını yakıyor, geçmiş yıllarını, bütün yaptıklarını bir başka gözle görmeye zorluyordu onu. Karısına karşı içinde sadece soğuk bir umursamazlık duyduğu, hatta onu düşman bildiği zamanlar olmuştu. Ama son yıllarda duyguları değişmişti çok. Çocuklar da bunun belli başlı sebebi. Gregor ilk başlarda o derin babalık duygusunun ne olduğunu bilmedi. Sonradan geldi o. Cepheden kısa izinlerle evine geldiğinde, hani neredeyse bir görevi yerine getirir gibi, bir de analarını hoşnut etmek için sever okşardı çocuklarını. Natalia'nın kendini coşkun, anaca duygulara kaptırıp koyverişini de şüpheyle karşılar şaşardı. O minicik, gürültücü yaratıkları bu kadar kendini vererekten nasıl sevebilirdi insan, anlayamamıştı. Natalia daha çocukları emzirdiği sıralarda kaç kere geceliğin sesinde bir acı alayla ''Ne sıçrıyorsun öyle deliler gibi'' demişti. ''Daha bağırmadan veletler sen ayaktasın. Bırak ağlasınlar, tepinsinler azıcık. Ölecek değiller ya.'' Çocuklar da ona karşı kayıtsızdılar ama büyüdükçe babalarına daha çok bağlandılar. Onların sevgisi onu duygulandırmaya başladı. Onları severken analarını da sever oldu. Aksinya ile bozuştuktan sonra Gregor bir daha karısından ayrılmayı hiç düşünmedi. Aksinya'yı yeniden bulduğunda bile çocuklarının anasının yerini alabileceğini düşünmemişti. İkisiyle de yaşayabilirdi, ikisini de ayrı ayrı sevebilirdi. Ama şimdi karısını yitirince birden Aksinya'dan uzaklaştığını duydu. Aralarındaki ilişkiyi açığa vurup Natalia'nın ölümüne sebep olduğu için de kızgındı ona.